Ayrım 30.
Altındaki atla akla hayale gelmez çok başka hünerler de yaparmış. Adada kaldığı sürece çok at almış Vasili. Çok da güzel atları olmuş her zaman. Oğlu büyümüş, karısı kocamış, oğlu balıkçı olmuş. Vasili bunu hiç yutamamış. Doğan torununun adını Vasili koymuşlar. Çok yaşlanmış Vasili, beli bükülmüş, gözleri bozulmuş. Gene de atına biniyormuş her gün. Bir gün Vasili gene ortadan gitmiş. Birkaç gün sonra da büyük bir tekneyle geri dönmüş. Tekne iskeleye yanaşmış. Köylü çoluk çocuk 7'den 70'e iskeleye doluşmuş. Atının sırtında yüzü adaya dönük kıpırdamadan öyle dimdik duruyormuş. Ne beli bükük ne de omuzları düşükmüş. İnce uzun yeşil bir dal gibi. Uzun bir süre hiç ses çıkarmadan iskeledekilerle bakışmışlar. Neden sonra tekne iskeleden ayrılmış. Vasili de atının başını hemen adaya geri çevirmiş. Arkada kalanlara bir el sallamış. Hemencecik de elini geri indirmiş. O gözden yitinceye kadar kalabalıkta teknenin üstünde, atının sırtında kıpırdamadan duran Vasili'ye hiç ses çıkarmadan gözden yitinceye kadar bakmış. Ondan sonra da babama at oynatan oğlu demişler. İşte ben böylece at oynatan oğlu olmuşum. Soruyorum sana. At oynatan Vasili niçin geldi bu adaya? Ya sonra beli bükülmüş bu adadan niçin nereye gitti? Gitti de bir daha dönmedi. Ne bileyim ben? Niçin gitti bu adadan? Sen söyle niçin? Niçin gitti onu bilemem ya. Herkes bilir. Bütün bir ada halkı bilir. O gece gündüz memleketi üstüne Rumca, Türkçe türküler söyler. Memleketinin hasretinden ölür geberirmiş. Nereniydi? Hiç kimseye söylememiş. Büyük anama da babama da. Yalnız babam anladığıma göre derdi. O Orta Anadolu'nun uçsuz bucaksız bozkırlık bir yerindendi. Söylediği türkülerden gökleri hep çok uzağa çekilmiş gitmiş. Yıldızları, güneşi, göğün 7 kat üstünde olan sonsuz, uçsuz bucaksız dümdüz bir yerden olduğu anlaşılıyordu derdi. Anam da neden, nereden geldiğini bilmiyordu. O da o çok uzak gökleri, uçsuz bucaksız ağaçları, bozkırlık bir yerden olduğunu türkülerden çıkardığını söylüyordu. Sonunda gitmiş işte. Niçin gitmiş sence? Ne bileyim ben? Senin Çerkezler yurtlarından niçin çıkmışlar? Savaştan dolayı yenilmişler, kaçmışlar. Şimdi niçin? Şimdi savaş bitti mi sanıyorsun oralarda? Savaş bitti de onun için mi gittiler diyorsun? Bilemem, onlar bilir. Ya beni köyde kurşun yağmuruna tutanlar? Bilemem. Ya Emir Selahaddin'e benim köyümü bulduklarını söyledikleri? Ya kuşun kanadının altına saklansam da, yılanın deliğine girsem de beni bulacakları? Bilemem, dedi öfkeyle Vasili. Bu adada seni kim bulabilir? Bu Allah'ın bile unuttuğu ada kimin aklına gelir? Şu kasabada, kıyı köylerde insanların çoğu böyle bir adanın olup olmadığını bile bilmezler. Bilenler de nerede, hangi yanda olduğunu birkaç balıkçının dışında arasalar bulamazlar. Tamam, dedi Poyraz Musa kızgın. Öyle olsun. Biz şimdi işimize bakalım. Ben çok domates, biber, kabak, patlıcan, türlü türlü çiçek tohumu aldım. Eksik mi? Vakit geç mi? Tam zamanı, dedi Vasili. Hemen işe koyuldular. Poyraz Musa geldiğinden bu yana koyalın ağzındaki sellerin getirip yığdığı milli toprağa göz koymuştu. Poyraz bir takım çuvallar da almıştı. 2 teliz çuval seçtiler. Koyalın dibine gittiler, çuvalları toprakla doldurup bahçeye taşıdılar. Akşama kadar bahçeye büyüyecek bir öbek milli toprak yığdılar. Poyraz, çok yorulduk Vasili dedi. Bu böyle olmayacak. Yarın sabah erkenden kasabaya gitmeliyiz. Nasıl olsa benzinimiz çok. Çok, dedi Vasili sevinerek. Birlikte gideceğiz öyle mi? Birlikte gideceğiz, dedi Poyraz. Yarın ben laciverdimi çekip istiklal madalyamı takacağım. Tılsımlı muskam da boynumda. Sana o resimle eve alacağız. Bir de yatak, koltuklar, aynalar, bir eve ne gerekse hepsini. Sana bir de güzel bir giyit alacağız. Bana da bir şeyler. Bu adada bir insana çok şey gerekiyor. Bir el arabası da alacağız. Çapalar, kürekler, testere, balta, orak, çok şey, çok şey. Kapkacak, ne gerekse hepsini. Ne gerekse hepsini, dedi gülerek Vasili. Bende o kadar para yok ki. Bende var, dedi Poyraz ona biraz küskün bakarak. Söyledim sana, bende var. Var, dedi Vasili. Kızma arkadaş. Kızmadım, dedi Poyraz. Sen de amma alıngan olmuşsun arkadaş. Bu gece bizde kalır mısın? Olur, dedi Vasili. Olur ama resimli evden başka bir evde o deniz kıyısındaki değirmeni istiyorum. Olur, bahçeyi de büyüteceğiz. Vasili gitti evinden yatağını sırtladı getirdi. Evden mis gibi bir yemek kokusu geliyor. Lena ne pişiriyor kim bilir? Kim bilir, dedi Musa. Kokusu, burnunu havaya dikti, burun delikleri bir atın burun delikleri gibi açılarak havayı kokladı. Kim bilir? Yemeklerini gülüşerek, eğlenerek yediler. Sabahleyin daha gün ışımadan uyandılar. Çeşmenin başında tıraş oldular, kahvaltılarını yaptılar. Yaşasın Ermiş Tanasi, diyerek güldüler. İçeriden bir teneke benzin alıp kayığın deposunu doldurdular. Kayık denize açılırken Lena arkalarından bir tas su döktü iskelenin tahtalarının üstüne. Kasabaya vardıklarında vakit öğleyi geçiyordu. Kahvenin bahçesinde oturan Kadri Kaptan onları daha iskeleye yanaşmadan gördü, tanıdı. Kayıklarını karşıladı. Şaşkınlıkla, "Oo, Vasili," dedi. "Sen burada mıydın? Söylüyorlardı da inanmıyordum." "Vasili, sus Kadri mi, Kaptan'ı mı, sus," dedi. Poyraz, "Merhaba kaptan," dedi, Kadri'nin elini sıktı. "Vasili'yi ben göndermedim. O hep burada kalacak. Yarın bizi sen götüreceksin adaya." "Baş üstüne," dedi Kadri sevinerek. İskeleden hiç konuşmayarak kese bir yoldan Kadri kaptan onları nüfus memurluğuna kadar götürdü. "Yarın sizi iskelede bekliyorum. Ne zaman gelirsiniz oradayım," dedi, ayrıldı. Üzeyir Han onları coşkuyla karşıladı. İkisini de kucakladı, koltuğa eliyle oturttu. Uzun uzun adayı sordu. "Size bir kişi daha gelecek," muştusunu verdi. "Ama ne adam," dedi. "Üzülmeyin, adanız yakında ağzına kadar dolacak," diye eklemeyi de unutmadı. "İsterlerse gelmesinler hanımız, biz bize yeteriz." Kahvelerini içtiler. Han bir coşku içindeydi. Gözlerini de madalyadan, kocaman güneş damgalı muskadan alamıyordu, ilk görüyor gibi. "Sen Vasili için mi geldin?" "Onun için hanımız. Ona bir ev, biraz öteberi, kapkaca kalmak için, bir de..." "Anladım," dedi Üzeyir Han. "Tezkeresi var mı bunun?" "Var," dedi Poyraz. Vasili çıkardı tezkereyi, Üzeyir Han'ı uzattı. "Oho," dedi Üzeyir Han. "Sen bir kahramanmışsın." Durdu, bekledi. "Dur, sen nereli olabilirsin?" düşündü. "Buldum," diye sevindi. "Sen İstanbullusun." "Dedem oralı." "Kim derlerdi dedene?" "Atoynatanoğlu." "Atoynatanoğlu Vasil. Nüfus kağıdın hemen hazır olacak. Önce mal müdürüne, sonra tapucuya, sonra da kaymakama gideceğiz. Baş üstüne hanımız." Nüfus kağıdını katip az bir sürede hazırladı. Vasili'nin eline verdi. "Hayırlı olsun. Haydi çıkalım." Mal müdürü bey de onları saygıyla, coşkuyla karşıladı. Resimli evi, değirmeni hemencecik onlara para almadan vermek istedi. Vasili şaşırdı, telaşlandı. Bu hal Poyraz'ın gözünden kaçmadı. "Benim için değil Atoynatanoğlu, Vasili için," dedi. "Kesinlikle, zorla, şerle bu parayı alacaksınız bizden." Masanın üstüne 3 altın koydu. "Yahu Poyraz Bey kardeşim, herkese bila bedel veriyorum. Hiçbir kimse o adaya üstüne bir kese altın da versen, hiç kimse çoluk çocuğuyla aç da kalsa gitmiyor, bilmem nedendir." "Olsun," diye gürledi Poyraz. Ayağa kalktı, oturdu. Göğsündeki madalyası bir o yana bir bu yana sallanıyordu. "Olsun, bu parayı alacak. Değirmeni ve evi bize satacaksın." Tartışma uzun sürdü. İstiklal madalyası hakkı yenmiş milli kahraman Abdülvahap Bey'i Üzeyir Han'ın da yardımıyla yendi. 3 altını Poyraz Musa'nın üstünden alıp kahramanın cebine koydu. Satış muamelesi de çabuk yapıldı. Üzeyir Han oradan ayrılırken, "Bu akşam bizdesiniz mirim. Size öyle mezeler, öyle mezeler, öyle içkiler, mirim, horoz sesi duymamış." "Desene yaşadık." "Yaşadık," dedi Üzeyir Han. "Kaymakamı da çağıracağım." "Desene mirim, felekten iyi bir gece çalacağız." Tapucuya gitmeden Üzeyir Han evine uğradı. Hanıma sıkı bir tembihatta bulundu. "Hanım, sen hiç kaygılanma hanımız. Her şey dediğinden de güzel olacak," diye onun kaygılarını yatıştırdı. Tapucu onları görülmemiş bir coşkuyla karşıladı. Onları oturttu, kahveleri söyledi. Sevincinden ne yapacağını bilemiyor, odanın içinde dönüp duruyordu. Vasili'nin gözleri fal taşı gibi açılmış, olanı biteni seyreliyordu. Tapu da hemen hazırlandı. Kaymakamlık yakındı. Abdülvahap çoktan kaymakama uçmuş, ona muştuyu vermişti. Ağırbaşlı kaymakam onları kapıda karşıladı. Birkaç kere de Poyraz'ı tepeden tırnağa süzdü. Poyraz'ı çok merak ediyordu. "Nerelerde savaştınız Poyraz Bey?" Poyraz utangaç, "Sarıkamış, Allahu Ekber, Ağrı Dağı, Van, Bağdat'a kadar gittik." "İstiklal madalyası?" "Urfa'da Fransızlara karşı." "Maşallah efendim, maşallah. Teşekkür ederim." Kaymakam da Çanakkale'de savaşmıştı. Çanakkale anıları anlatmaya başladı. Aradan epey bir zaman geçti. Kaymakam coşmuş, kendinden geçmiş, anlattıkça anlatıyordu. Üzeyir Han bir ara sözünü kesti. Üstadım efendim dedi. Çok güzel konuşuyorsunuz. Sözünüzü balla kestim. Bu akşam bizim eve şeref vereceksiniz. Demek öyle Üzeyir Hanımız. Demek bu akşam yemeklerle beraber parmağımızı da yiyeceğiz. Bir de içkiler, bir de Kafkas yemekleri, İstanbul mezeleri, bir de kaymakamımız, bir de Çanakkale anıları. Bir de bir müjdem var Poyraz Efendi oğluma. Öyle bir müjde ki, durdu bekledi, sözü demledi gülerek. Biliyor musunuz kim geliyor? Kimseciklerin beğenmediği o karıncalı adaya, kim? Doktor Binbaşı Halil Nuri Bey. O adanın üstüne devlet kuşu kondu. Halil Nuri Bey, o Çanakkale kahramanı, o evliya karıncalı adaya yerleşmeye geliyor. Poyraz Musa Çekingen Utangaç, Karınca Adası. Evet evet affedersiniz, Karınca Adası. O akşam yemek güzel geçti. Coşmuş kaymakam anlattıkça anlatıyor, gemiler batıyor, gemiler çıkıyor, deniz, toprak, karanlıklar bir uçtan bir uca tutuşmuş yanıyor, Çanakkale Boğazı yalım akıyordu. Yalımların üstüne yanan geceden sararmış paramparça ölüler düşüyor, ışılaşan bir kan yağmuru yağıyordu. Geceyi, denizi top, mitralyoz, insan sesleri doldurmuş, yer yerinden oynamış, dünyanın gözleri korkudan pörtlemiş, soluk alamıyordu. Kaymakamın konuşması sabaha kadar sürdü. Kimse onun sözünü kesmek istemiyor, o da kendini korkunç savaşın seline kaptırmış, yanındaki yöresindekileri dünyayı unutmuş veryansın ediyordu. Gözleri, kulakları, kolları, saçları, soluk alışları bütün bedeniyle anlatıyordu. Günün ışıkları pencereden içeri girer, oradakilerin yüzlerine vururken gözleri kamaşan kaymakam bir an sendeledi. Durdu, gözlerini kırpıştırarak yanındakilerin kimler olduğunu düşünüp çıkaramayarak teker teker yüzlerine baktı. Sonra birden dün gece yanımsadı. Gözleri İstiklal madalyasının üstünde durdu. Ayılır gibi oldu, kendine geldi. Hemencecik de sustu. Susar susmaz da gene başladı. Yangından hepimiz göğünüp çıktık. Yangından hepimiz yanmış, kavrulmuş, yüreklerimiz paramparça olmuş çıktık. Biz yaralandık, biz insanlığımızı yitirdik, derdi Doktor Halil Nuri Bey. Bizim insanlığımız gitti, külümüz kaldı. Artık biz eski sağlıklı insanlık değiliz. Bizim çocuklarımız da artık o eski insan olamayacak, torunlarımız da. Üstlerine kıyamete kadar kan yağacak. Yaralanmış, yarı deli, birbirlerini yiyerek bütün acıma, insanca duygularını yitirmiş, şu dünyada içlerindeki ışığını boşaltmış, öyle dolaşacaklar. Birbirlerinin gözlerini oyarak. Kaymakam Bey kalktı. Uzun boylu, sert, kırışık içinde kalmış uzun, sarı yüzlü bir adamdı. Abdesthaneye gitti. Uzun uzun işedi geldi. Ben üşüdüm, dedi. Oracığa uzanıverdi, kendinden geçti. Ev sahibi hatun çoktan kahvaltıyı hazırlamıştı. Kaymakamın dışında orada bulunanlar sofraya oturdular. Poyraz'la Vasil herkesten önce izin isteyerek çarşıya çıktılar. Çarşıda hemen hemen uğramadık dükkan bırakmadılar. Vasili 4-5 deste uzun sırık aldı bir keresteciden. Bu sırıklar ne işe yarayacak diye içinden geçiren Poyraz sormadı. Vasili, bunlarla zeytin çırpacağız dedi. Ne çırpacağız ne? Zeytin. Vasili zeytin çırpmanın ne biçim bir iş olduğunu Poyraz'a uzun uzun anlattı. Öğleye kadar o kadar çok öteberi almışlardı ki 4-5 kişi ancak 2 saatte tekneye taşıyabildiler. Tekneden iner inmez Poyraz'ın ilk işi Vasili'nin elini tutup zeytinliğe gitmek oldu. Bunlar zeytin. Gördüm. O kara kara zeytinleri bunlar verir. Önce yeşil. Sonra kara diye güldü Vasili. Vasili zeytinin nasıl toplanacağını, yağının nasıl çıkarılacağını en ince ayrıntılarına kadar, bıktırıncaya, usandırıncaya kadar uzun uzun anlattı. Arkalarına dönünce kendilerini izleyen Lena'yı gördüler. Dönün haydi çocuklar diye güldü Lena. Bütün kasabanın dükkanlarını buraya taşımışsınız. Neredeyse Kadri Kaptan'ın teknesi batacak. Bunları gece yarısına kadar indiremezsiniz. Biz de yarın indiririz dedi Poyraz. Kadri Kaptan'ın yatacağı yerimiz de var ana. Acınızdan öldünüz haydi çabuk diye yalancıktan kızdı Lena. Çabuk. Çabuk dedi Poyraz. Koşar adım eve doğru yürüdü. İskelede Kadri Kaptan tekneden bir şeyler indiriyordu. Tamam kaptan, acımızdan öldük. Kim bilir Lena ana ne güzel şeyler yapmıştır. Tekneyi yarın boşaltırız. Evden mis gibi kokular geliyor. dedi Kadri kaptan. Eve kadar çabuk çabuk yürüdü. Merdivenlere gelince durdu, ötekileri bekledi. Yukarı kata çıktılar. Tabaklar, peçeteler, ekmekler, bardaklar, kaşıklar masaya konmuştu. Lena tüten çorba tenceresini mutfaktan aldı, masaya koydu. Poyraz Musa kepçeyi kaptı. Önce Lena'nın, sonra ötekilerin, sonra da kendini tabağını doldurdu. Nar ekşili, nohutlu, hamur işi beş parmak çorbası nane kokuyordu. ''Bu ne çorbası? Ben bu çorbayı hiç görmedim Lena ana.'' diye sordu kaptan. ''Bu çorbayı bizim Anadolu'nda yaparlar. Adına da beş parmak derler. Neden beş parmak derler? Çünkü o kadar lezzetlidir ki beş parmağını birlikte yersin.'' Çorbanın ardından gene nar ekşili patlıcan dolması geldi. ''Ana, patlıcanı nereden buldun?'' Ana mutlulukla güldü. ''Ermiş tanesi, sağ olsun.'' Patlıcanların içini oymuş, iplere de dizmiş, kurutmuş, salkım salkım da kilerinin duvarına asmış. Vasili'nin boğazına lokmalar dizildi. ''Vay ermiş tanesi, vay!'' dedi. ''Şimdi o yaban ellerde kim bilir ne yapıyordur. Hep burada ölmek isterdi. Başka yerde ölse de buraya, adasına gömülmek isterdi. Vay tanesi, vay! Bak başına neler geldi, neler gördü gözlerin. Yaşarsan kim bilir daha neler göreceksin.'' Erkenden tekneyi boşaltmaya başladılar. Üç tane genç güçlü kişi daha öğle olmadan tekneyi boşaltıp Vasili'nin öteberilerini yeni resimli evine taşımaya başladılar. Üç erkek koltukları, yatağı, kanepeyi, sandalyaları, aynaları, halıları, kilimleri, küçük büyük öteberileri, kapkacakları taşıyorlar. Lena da her şeyi uzun uzun düşünerek, ölçüp biçerek yerine koyduruyor. Her seferinde de erkeklere ''Oldu mu?'' diye soruyordu. Onlar da saygıyla ''Sağ ol ana'' diyorlardı. ''Sen yerleştirirsin de güzel olmaz mı?'' Evi yerleştirince salon, pencereler, ocaklık, karşıdaki görkemli resim değişti, güzelleşti. Ev ışıklandı, canlandı. Dışarıya bir türlü çıkmak istemiyorlar. Turuncu kedi arkalarında ''O da senin, bu merdiven benim'' dolaşıp duruyorlardı. Bir ara kedi miyavlayınca kendilerine geldiler. Lena ''Bu acıktı'' dedi. ''Yoksa hiç miyavlamaz.'' ''Yiyeceği bir şey var mı?'' ''Var'' dedi Lena. ''Ermiş tanesinin zeytinleri. Zeytinlere bayılıyor. Bir sahan içine 5-10 tane zeytin koyuyorum. Önce sahandan bir zeytin alıyor, onunla uzun uzun oynuyor, yorulunca da oturup bir güzelce yiyor. Sonra da sahanın yanına geçip çöküyor. Zeytinlerin çekirdeklerini sahanın içine düzgünce diziyor. ''Hiç böyle bir kedi görmedim'' dedi Poyraz. ''Vasili'nin kedisi öyle değil mi?'' ''Ben burada kamışların içinde beklerken bu kedi yanıma geldi. Bir daha da benden ayrılmadı. Ondan, benden başka canlı kalmamıştı ki adada. Bir de kuşlar. Öteki kedilere, köpeklere ne oldu?'' ''Herkes kedisini, köpeğini götürdü'' dedi Lena. Yüzü buruştu, gözleri doldu. ''Sonra?'' dedi, sustu. ''Sonra?'' sordu Poyraz. ''Sonra?'' dedi Vasili. Lena başını eğmiş, bir türlü karşılık veremiyordu onlara. ''Sonra?'' Sonralar uzadı gitti. Lena'nın çenesi kilitlenmişçesine bir türlü açılmıyordu. Sonra. Lena başını hışımla kaldırdı. Yaş içinde kalmış gözlerini onların gözlerine dikti, teker teker onlara baktı. Limanda teknelere almadılar kedileri, köpekleri. Aç, susuz, kimsiz kimsesiz öylece sokaklarda kaldılar. İşte öldüler. Kedi gitmiş kanepenin üstüne yatmıştı. Lena kediyi hışımla kaptığı gibi merdivenlere koştu. ''Bunda başka bir iş olmalı'' dedi Poyraz. ''Kediler, köpekler sokakta kaldı diye bir insan bu kadar öfkelenemez.'' ''Biliyorum'' dedi Vasili. Lena benim kediyi gördüğünde kendini tutamadı. ''Ne söyledi?'' ''Yunan tekneleri denize açıldıktan epey sonra bir kedi miyavlamış. Gemiciler bunu duymuşlar, bütün tekneyi aramışlar. Buldukları kedi köpekleri denizin ortasına atmışlar. Sürgünlerle gemiciler arasında büyük bir kavga çıkmış. Kedi köpek kavgasında yaralananlar, kaşı gözü patlayanlar, kolu bacağı kırılanlar olmuş. Öteki teknelerde de kedi köpek başkaldırıları olmuş. Pireye çıkınca adalıların hepsini hapse atmışlar. Türk tohumu diye de işkencelerden geçirmişler. ''Ah ah savaş!'' diye içini çekti Poyraz. ''Ah savaş! Seni icat eden görmesin cennet! Ah savaş!'' Şu yeryüzünde canlı koymadı, kırdı geçirdi. Gökteki kuşu, yerdeki börtü böceği, sudaki balığı. Çanakkale'de denize her top güllesi düştüğünde suyun üstü silme, ak karınları yukarıda balık ölüleriyle doluyormuş. Söylediklerine göre Çanakkale boğazında hiç balık kalmamış, deniz kurumuş. Elini Vasili'nin omzuna koydu. Gözlerini onun gözlerinin içine dostça dikti, baktı. Göz bebeklerinde sevgi kıvılcımları uçuşarak, "Bu kedinin adı ne?" dedi. "Çok güzel bir kedi." "Çok güzel bir kedi," diye sevindi Vasili. "Bunca yalnızlıkta bana can yoldaşı oldu. Benden hiç ayrılmadı. Adını da bilmiyorum. Adı kedi işte." "Hiç kedi olur mu böyle bir kedinin adı?" diye Vasili'ye çıkıştı Poyraz. Onlar böyle konuşurlarken kedi Lena'nın elinden kurtulmuş gelmiş, baştan sona evi dolaşarak yeni gelen eşyaları birem birem koklamaya başlamıştı. Vasili eğildi, onu kucağına aldı. Kucağa alışkın kedi yumuştu kaldı. "Ne koyalım adını öyleyse?" Poyraz onun kucağındaki yumuşmuş, tüyleri ışıltılı turuncu kediyi uzandı aldı. İçinden ığıl ığıl boşanan Lena'yı, Vasili'yi, ortalığı sarmalayan bir sevgiyle kediyi okşadı. Birdenbire kendiliğinden, "Bunun adı Abbas olsun," dedi. Hemencecik de pişman oldu. Yüzü kıpkırmızı kesilerek, ağzımdan nasıl kaçırdım diye düşünerek, "Yok yok yok, olmaz," diye gülümsemeye çalıştı. "Kediye insan adı da konur mu canım? Benim bir asker arkadaşım vardı da." Sonra Vasili'ye yalan söylemekten utandığı vazgeçti. Vasili diretti. "Bu kedinin adı Abbas'tır. Herhal eskiden de, bana gelmeden de adı Abbas'tı," diye diretti. Ok yaydan çıkmıştı. Poyraz, "Öyleyse kedinin adı Abbas olsun," diye boynunu büktü. Bunu söylerken içinden bir sevinç dalgası kabardı geçti. "Haydi arkadaş, Abbas'la birlikte aşağı inelim de öteki aldıklarımızı da yerleştirelim. Kadri kaptan nerede?" "Zeytinli koyaktan yukarı çıkarken gördüm." Aşağı inip getirdiklerinin bir bölümünü Vasili'nin, geriye kalanını da Poyraz'ın evine koydular. Onlara zeytinli koyaktan dönen Vasili de yardım etti. İşi bitirdikten sonra Kadri kaptan, "Poyraz ağa efendi," dedi, sustu. "Ne söyleyeceksen söyle kaptan." "Diyeceğim odur ki," kaptan gene sözünü bitiremedi. "Yahu kaptan, ne söyleyeceksen söyle bir arkadaş." Yani uzun bir süre bir suskunluk oldu. Herkes başını eğmiş yere bakıyordu. Sonunda gene kaptan konuştu. "Anam gelmez ki," dedi çabuk çabuk. "Anam bir gelse bu adaya, ben de bu adadan bir ev alsam, portakal bahçesini de satsam, ama satamam ki. Bahçeyi satarsam anam ölür. Adaya gel desem, bu ıssız adaya gelmez ki. Ne yapacağımı bilemiyorum. Sizden de ayrılmak istemiyorum.